Yaşaya 9. bölüme geldik bu programımızda. 9. bölümün konusu gelecek çocuğun Davut peygamberin tahtına oturacağı ve onun ilk ve ikinci gelişinden önceki karanlık günler. Bu bölüm yani Yaşaya 9. bölüm gelecek olan çocuk yani Mesih İsa ile ilgili peygamberliği içerdiğinden Hristiyanların yani Mesih inanlılarının genelde bildikleri bir bölümdür. Handel'in bu bölümü Mesih adlı eserinde kullanması, kilisenin bu bölümü bilmesine katkıda bulunmuştur. Handel'in eserini dinlerken özellikle onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak diyen bölüm söylenirken büyük bir heyecan hissederim. Yaşaya 7. bölümden 12. bölüme kadar olan kesimlerde sunulanlar, Yaşaya'nın Ahaz'ın hükümranlığı sırasında yaptığı peygamberlikleri içerir. Ahaz, Yaşaya'nın peygamberlik ettiği dönemde hükümranlık eden kötü kraldı. Yaşaya, 52 yıl boyunca hükümranlık eden ve iyi bir kral olan Uzziya'nın ölümünden hemen sonra peygamberlik etmeye başladı. Ondan sonra gelen kral, Uzziya'nın oğlu ve kendisi gibi iyi bir kral olan Yotam'dı. Ondan sonra Uzziya'nın torunu ve kötü bir kral ve bunun yanı sıra da sahtekar biri olan Ahaz kral oldu. Yaşaya peygamber, Mesih hakkındaki peygamberlikleri Ahaz'ın zamanında yaptı. Ulusun tarihinde karanlık bir dönemdi. İsrail'in umudu. 1-7. ayetlerde hem birinci ve hem de ikinci gelişlerinde ilahi çocuğu görüyoruz. Bakın, Yaşaya 9. bölüm 1. ayette ne diyor? Ama sıkıntıdan geçenler karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde Akdeniz tarafında değişik ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracaktır. Bu ayetin çevirisi kesin değildir. Aslında birbirine tezat anlamlar önerilmiştir. Bu saygı duyan bir kafa için bir sorun oluşturmaz. Her ikisinin de mümkün olmasına izin veren ilahi bir amacı ortaya çıkarır. Tanrı gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde Akdeniz tarafında değişik ulusların yaşadığı Galile'yi onurlandıracaktır. Diğerleri bunu Tanrı gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde Akdeniz tarafında değişik ulusların yaşadığı Galile'yi onurlandıracaktır. Diğerleri bunu Tanrı gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde Akdeniz tarafında değişik ulusların yaşadığı Galile'yi daha da alçaltacaktır diye çevirmişlerdir. Onurlandıracaktır ve alçaltacaktırın nasıl birbirleriyle bağdaştırıldığını bilmiyorum. Ama bunun bir nedenden ötürü şaşırtıcı olduğunu biliyorum. Alçaltacaktır diyen çeviri, Tanrı'nın Suriyelilerin istilasında diyarın kuzeydoğu kısmını görecek hafif bir şekilde alçalttığı ve sonra da halkı Asurlular tarafından esarete göndererek üzerlerine daha ağır bir alçaltılma getirdiği zamanki gerçekleşmesinden söz ediyor olabilir. Ama onurlandıracaktır diyen diğer çeviri, Mesih'in ilk gelişindeki uzak gerçekleşmesinden söz eder. O bölgeyi gerçekten de onurlandırmıştır. Galile birçok ulusun yaşadığı bir yer olduğundan küçümsenen bir bölgeydi. Rab İsa Mesih, zamanının züppe dinsel merkezi Yeruşalim'e geçti. İsa ne Yeruşalim'de doğmuş ne de orada büyümüştü. Büyüdüğü yer Nasra'ydı ve Nasra kendisini reddettiğinde krallığın küçümsenen kısmı olan ve Galile denizine kıyısı olan Kefernahum'a gitti. Kuzeyde Zebulun ve Naftali vardı. Galile denizinin batı kıyısında Naftali vardı ve Zebulun batıda Naftali ile komşuydu. Nasra Zebulun'daydı ve İsa'nın karargahı olan Kefernahum Naftali'deydi. Görebildiğim kadarıyla Rab İsa Mesih karargahını Kefernahum'dan hiç taşımamıştı. Hatta Kefernahum'a karşı neden böylesine sert bir yargıda bulunacağını bildirmişti. Çünkü burada başka hiçbir yerde olmayan bir ışık vardı. Matta, İncil'den Matta 4. bölüm 12-16. ayetlerde bizlere İsa Yahya'nın tanıklığını duyunca Galile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Galile Gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a gelip yerleşti. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu. Zebulun diyarı ve Naftali diyarı. Şeria nehrinin ötesinde deniz tarafı ulusların Galilesi. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelendiği diyarda yaşayanların üzerine bir ışık doğdu der. Matta'nın sorgulanan bölümü çıkartmış olduğunu fark etmişsinizdir. Yoksa kutsal ruhun kendi yorumuna sahip olurduk. Ben çifte anlamın kutsal ruh tarafından esinlendirildiğine inanıyorum. İkisinin de doğru olduğu kesindir. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği ülkede oturanların üzerine ışık parlayacak. Yeşaya 9. bölüm ayet 2. Ayet nasıl çevrilir ya da yorumlanırsa yorumlansın, küçümsenen Galile'deki insanların putperestliğin ve dinsel geleneklerin karanlığında oldukları bellidir. Burası eski antlaşmayla dışarıdan gelen putperestliğin birleşip karıştığı bir yerdi. Rab İsa Mesih bu bölgedeki hizmetine başladığında halk büyük bir ışık görmüştü. Dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'i görmüşlerdi. İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur." Bu ayet Mesih'in dünyaya ilk gelişinde gerçekleşmişti. İlk iki ayetin Rabbimizin ilk gelişiyle ilgili olduğunu söylememin güvenli olduğunu düşünüyorum. Ancak bundan sonraki ayetler hangi dönemden söz etmektedirler? Bazı önemli kutsal kitap yorumcuları ikinci ayetle üçüncü ayet arasında bir ara olduğuna ve ilk iki ayet Mesih'in ilk gelişinden söz ederken üçüncü ayetin göreceğimiz gibi onun ikinci gelişinden söz ettiğini savunurlar ve buna inanırlar. Bakın üçüncü ayette ne diyor? Ey Rab, ulusu çoğaltacak, sevincini arttıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecekler senin önünde. Ulus büyük ölçüde çoğalmıştı ve halk daha dindardı ama sevinç yok olmuştu. Dinle çok ilgiliydiler ama Mesih'e hiçbir zaman sahip olmamışlardı. Büyük belirtilerin gerçekleştiği bir dönemdi ama gerçek bir sevince sahip değillerdi. İkinci ayetle üçüncü ayet arasındaki ara şimdiden 2000 yıl sürmüştür. Yeşaya peygamber bu dönem hakkında neden hiç peygamberlikte bulunmamıştır? Çünkü Tanrı bu arada Yeşaya peygamberin bilmediği kiliseyi yani inanlılar topluluğunu çağırıyordu. İncil'den Romalılar 16. bölüm 25-26. ayette Paulus şöyle diyor: Tanrı duyurduğum müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca sonsuz çağlardan beri gizli tutulan sırrın açıklanışına uygun olarak sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir. Haberci Pavlos, Yeşaya peygamberin önümüzdeki bölümde yaptığı gibi peygamberliklerin görmedikleri şeylerden söz etmediklerini çok açık bir şekilde dile getiriyor. Yeşaya 63. bölümde Yeşaya'nın sadece bir tek virgülle şimdiden 2000 yıl süren bir dönemi atladığını göreceğiz. Yeşaya peygamberin zamanındaki insanlara kilise hakkında hiçbir şey vahiy verilmemişti ama günümüzde kilise bildirilmiş ve aradaki boşluk doldurulmuştur. Bu da bölümün geri kalan kısmının İsrail ulusundan ve çoğalan ulusun Ahaz'ın kral olarak yönettiği ulus olduğundan söz ettiğini açıkça ortaya koyar. Pavlus'un bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir dediğine dikkat edin. Böylece kilisenin açımlanmasının, yani vahiyinin başka bir cemaat için olduğunu görüyorsunuz. Yeşaya sadece bir tek ulustan, kendi ulusu olan İsrail ulusundan söz ediyordu. Çünkü diyor 4. ayette, onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın günkü gibi. Yük ne zaman kaldırılacaktı? Mesih yeniden geldiğinde kırılacaktı. Günümüzde İsrail'in barış ve huzurun tadını çıkaramamasının nedeni nedir? Neden sınırları olan her ülkeyle sıkıntı içindeler? Huzur ve barış getirebilecek tek kişiyi, kendi Mesihlerini, İsa Mesih'i, Rab İsa Mesih'i reddettikleri için bütün bu sıkıntıları çekiyorlar dostum. Onlara baskı yapanların gücü Rab ikinci kez gelinceye dek kırılmayacaktır. Savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış giysileri yakılacak, ateşe yem olacak diyor Yeşaya Peygamber 9. bölüm 5. ayette. Birkaç yıl önce Münih Olimpiyatlarında o Yahudi sporcuların öldürülmesi ne kadar üzücüydü değil mi? Teröristler tarafından öldürülmüşlerdi ve bedenleri İsrail'e yollandığında sevdikleri ve bütün ulus yas tutmuştu. Bunların arkasında ne vardı? İsrail'in reddettiği bir Mesih vardı. İsa Mesih'i İsrail halkı reddetti. İsa Mesih barış prensidir ve bu sıkıntı çekmiş ve eza görmüş halka barışı ve huzuru getirebilecek tek kişi odur. İsa Mesih ilk geldiğinde onu kabul etmediler. İşte bu sıkıntıların gerisindeki neden budur. Bu ayetler 3. ayetteki düşünceyi tamamladıkları halde o anki zamandan öteye gelecekteki büyük sıkıntı dönemine bakarlar. Şimdi Mesihlerinin gelişinin önceden bildirilişini görüyoruz. Çünkü diyor Yeşaya 9. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi sınır tanımayacak. Onu adaletle kuracak, doğrulukla pekiştirip sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu yapacak. Bu nasıl olacaktı? Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu yapacak. Bu Mesih'in ilk gelişinden mi söz etmektedir? Hristiyanların çoğu öyle olduğunu düşünmektedir. Çünkü bunu Noel zamanında aktarırlar. Ancak ben bunun Mesih'in İsrail ulusuna doğacağı ikinci gelişinden söz ettiğinden eminim. Yeşaya 53. bölüm Mesih'in birinci gelişi hakkında tam bir peygamberlik olduğu gibi bu da Rab İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında tam bir peygamberliktir. Bu ayetler 3. ayette ele aldığımız düşünceyi sürdürürler ve Mesih'in ikinci gelişini beklerler. Mesih'in ikinci gelişinde nasıl bir çocuğun doğduğu sorusu sorulur. İlk olarak şunu açıkça söyleyeyim ki, birinci gelişinde bize İsrail ulusuna doğmamıştı. Onlar onu kabul etmemişlerdi. Kendi yurduna geldi, kendi halkına geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi diyor Yuhanna 1.11'de. İlk keresinde Betlehem'de doğduğu halde ulus tarafından kabul edilmemişti. Sadece birkaç çoban onu sevinçle karşılamıştı. Ona tapınmaya gelen yıldız bilimcileri yabancı bir ülkeden gelen diğer uluslara ait kişilerdi. 6. ayeti dikkatle okursanız bunun onun birinci gelişinden söz etmediğini göreceksiniz. 3, 5 ve 7. ayetlerde bundan söz etmiyorlar. Mesih'in İsrail ulusuna doğduğunu söylemek daha iyi olabilir. Aslında onlar bir ulus olarak anında doğacaklardı. Bu nokta Yeşaya'nın son bölümünde çok açıktır. Doğum sancısı çekmeden doğurdu, sancısı gelmeden bir erkek çocuk doğurdu. Kim böyle bir şey duydu? Kim böyle şeyler gördü? Bir ülke bir günde doğar mı? Doğar mı ansızın bir ulus? Ama Siyon ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu. Yeşaya 66, 7 ve 8. ayetler. İsrail gelecekte bir erkek çocuk doğuracaktır. Bu onun doğuşuyla değil, onların doğuşuyla gerçekleşecektir. Bu Mesih İsa geldiğinde, yeniden geldiğinde İsrail ulusunun yeniden doğuşuyla olacaktır. Mesih'in ikinci gelişinde doğacaklardır. Ben çocuğun doğduğu, yani insanlığı gerçeğine dikkat çekmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Oğlun verilmiş olması ikinci gelişi için geçerlidir. Yani 2000 yıl önce burada olan aynı İsa olacaktır. Yönetim onun omuzlarında olacak diyor. Omuzlar kuvveti simgeler değil mi? İkinci gelişinde bu dünyanın yönetimi onun güçlü omuzlarına konulacaktır. İlk gelişinde konulmamıştı. Rabbimiz İsa Mesih'e verilen isimlere dikkat edin. Harika öğütçü. Harika bu bir sıfat değildir. Bu onun adıdır. Hakimler kitabı 13-18'de beden alıp insan olarak dünyaya gelmemiş haliyle Mesih'i Rabbin ordularının komutanı olarak görüyoruz. Rabbin meleği adımı niçin soruyorsun dedi. Adım tanımlanamaz. Burada tanımlanamaz olarak çevrilen sözcük harika olarak çevrilen sözcüğün aynısıdır. Matta 11. bölüm 27. ayette Rabbi İsa Mesih oğlu babadan başka hiç kimse tanımaz demişti. İnsanlar bunu bilmiyordu ama o harikaydı. İnsanlar günümüzde de hala bunu bilmiyorlar değerli dinleyicilerimiz. Ona, yani Rab'be kurtarıcı olarak güvenmiş olan ama gerçekten ne kadar harika olduğunu bilmeyen Hristiyanlar, yani Mesih inanlıları vardır. Dünyaya ikinci kez geldiğinde asiliği bastıracaktır ve yeryüzünde hükümranlık sürecektir. Onun adı, evet, harika öğütçüdür. İsmi harikadır. Sonra öğütçü, o hiçbir zaman insanlara akıl danışmamıştır ve hiçbir zaman insanlardan öğüt almamıştır. Rabbin düşüncesini kim bildi? Ya da kim onun öğütçüsü oldu diyor Romalılar 11. bölümde. Tanrı'nın öğütçüsü yoktur. Rabbi İsa Mesih hiçbir zaman habercilerini çağırıp çocuklar sizce ne yapmalıyız demedi. Ya da bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl karar vermemiz gerekir diye de sormadı. Kutsal kitapta buna benzer hiçbir şey okumuyoruz. Rab onları yanına çağırıp bunu yapacağım çünkü babamın isteği bu dedi. Ve Mesih bizler için bilgelik kılındı. Çoğumuz fazla akıllı değiliz. Yardım için Rab'be başvurmamız gerekiyor. İsa Mesih'e verilen adlardan biri de güçlü Tanrı'dır. Güçlü Tanrı sözcüğün İbranicesi El Gibor'dur. Bütün gücün kendisine verilmiş olduğu kişi odur. O her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Meryem'in bağrında yatan yardıma muhtaç küçük bebek bütün evreni bir arada tutuyordu. Gökte ve yerde bütün güç bana verilmiştir dedi İsa Mesih. O güçlü Tanrı'dır. İsa Mesih'e başka bir ünvan, başka bir isim daha veriliyor. Ebedi Baba. Aviat, sonsuzluk babası. Bu sözcüğün anlamı onun her şeyin, hatta zamanın, çağların ve her şeyin uzaktaki amaçlarının bile yaratıcısı olduğudur. Yuhanna'nın söylediği gibi her şey onun, yani İsa Mesih aracılığıyla var oldu ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Pavlos da Kolosalılar 1. bölüm 16. ayette nitekim gökte ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için, yani İsa Mesih için yaratılmıştır demiştir. Sonra İbraniler 1:2'de şöyle okuyoruz. Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla çağları yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Yunanca'da aion sözcüğünün tercümesi evren ya da dünyalar yerine çağlar olmalıdır ve bu ünvandaki düşünce de budur. Sonsuzluk babası. İsa'ya verilen bir ad, esenlik önderi ya da barış başkanıdır. Mesih hüküm sürene dek yeryüzünde barış ve huzur olmayacaktır. Onun hükümeti durağan değildir, büyümekte ve çoğalmaktadır. İsa hüküm sürerken hiçbir iki gün birbirinin aynısı olmayacaktır. Davut peygamberin tahtına oturacaktır. Bu onun ikinci gelişinde oturacağı gerçek bir tahttır. Onun yönetiminde adalet ağır basacaktır. Bunu insanların akılsızca planları değil, Tanrı'nın gayreti ve coşkusu gerçekleştirecektir. Bu bölümün geri kalan kısmı 8. ayet ile 21. ayetler İsrail'in zamanındaki yerel durumu dile getirir. Ve o sıralarda kısmen yerine gelmişlerdir ama aynı zamanda tam ve son gerçekleşmeler için ileriye büyük sıkıntı zamanına bakmaktadır. Bu ayetlerde şöyle okuyoruz. Rab İsrail için Yakup soyu için yargısını bildirdi. Bu yargı yerine gelecek. Bütün halk Efraim ve Samirya'da yaşayanlar Rabbin bu yargısını duyacak. Gururlu ve küste olan bu halk diyor ki kerpiç evler yıkıldı ama yerlerine yontma taştan evler yapacağız. Yabanıl incir ağaçları kesildi ama yerlerine sedir ağaçları dikeceğiz. Bundan dolayı Rab Resi'nin hasımlarını halka karşı güçlendirecek. Düşmanlarını doğudan Aramlıları, batıdan Filistinlileri ayaklandıracak. Bunlar ağızlarını ardına kadar açıp İsrail'i yutacaklar. Bütün bunlara karşın Rabbin öfkesi dinmedi. Eli hala kalkmış durumda. Halk kendisini cezalandıran Rab'be dönmeyecek, her şeye egemen Rabbi aramayacak. Bunun için Rab İsrail'den başı da kuyruğu da hurma dalını da sazı da bir günde kesip atacak. Baş ileri gelen saygın kişi kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir. Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir. Onları izleyenler de yem oluyor. Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak. Öküzlerine, dul kadınlarına acımayacak. Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar. Her ağız saçmalıyor. Bütün bunlara karşın Rabbin öfkesi dinmedi. Eli hala kalkmış durumda. Kötülük dikenli çalıları yiyip bitiren ateş gibidir. Ormandaki çalılığı tutuşturur, duman sütunları yükseltir. Her şeye egemen Rabbin öfkesi ülkeyi ateş gibi sardı, halk ateşe yem olacak, kardeş kardeşini esirgemeyecek, insanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler ama aç kalacak, doymayacaklar. Herkes çocuğunun etini yiyecek, Manasse Efraim'i, Efraim Manasse'yi yiyecek. Sonra birlikte Yahuda'nın üzerine yürüyecekler. Bütün bunlara karşın Rabbin öfkesi dinmedi, eli hala kalkmış durumda. Evet, bu ayetler İsrail'in zamanındaki yerel durumu dile getirir ve o sıralarda kısmen yerine gelmişlerdir. Tanrı, o yeniden dönene dek bu ulusu ve kendisine sırt çeviren bütün ulusları cezalandırmaya devam edecektir. Modern insanlar bunu duymaktan hoşlanmazlar. Bunun yerine daha rahatlatıcı bir şey duymayı yeğlerler. Tarih kitaplarınıza bakıp İsrail'in ve Tanrı'ya sırtlarını dönen diğer ulusların başına gelenleri okuyun. Acıklı ve sefil bir öyküleri vardır. Ve korkarım bizler de yargılanacak bir dünyada yaşıyoruz. Eğer bir ulus kurtulabilirse tarih boyunca kurtulabilen tek ulus olacaktır.